Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Sevgili dinleyiciler, bugün Kur'an kavramlarından hepimizi yakından ilgilendiren ve çok yönlü boyutu olan ahlak kavramını işlemeye çalışacağım inşallah. Ahlak, Arapça hulk kelimesinin çoğulu olarak dilimize de çoğul olarak geçmiştir. Her ne kadar tekil anlamda kullanmış olsak da. Hulk ne demektir? Arapçada hulk kelimesi huy, seciye, tabiat, din ve yaratılış gibi anlamlara gelir. Buna göre ahlak kelimesinin sözlük anlamı işte huylar, insanın manevi yapısını belirleyen özellikler anlamına gelir. Tabi terim olarak ahlakı tanımlamış olursak, insanın bir amaca yönelik olarak kendi arzusu ile iyi davranışlarda bulunup kötülüklerden uzak olmasıdır. Tabi iyilik nedir, kötülük nedir? Bu ifadeleri de herkes kendi zihniyetine, inancına göre tespit ve tayin eder. Onun için de ahlaksız bir insan yoktur aslında. Ama kötü ahlaklı, kafir ahlakına, işte batı ahlakına, Müslümana göre kötü ahlaklı kabul edilecek başka bir ahlak zihniyetine sahip olmak vardır. İşte bu iyi ve kötünün tanımını neye göre yapıyorsak, inancımızı da, ahlakımızı da o değerlere göre tespit etmiş oluyoruz. Tabi Kur'an'a göre iyinin ve kötünün tanımını yapan, dolayısıyla ahlakı da iyi erdemler olarak, Kur'an'ın belirlediği ilkeler, peygamberin sünnetini belirleyen ilkeler olarak değerlendirdiğimizde, İslam ahlakı ortaya çıkar. İslam alimlerince genel kabul görülmüş şekliyle ahlak şöyle tanımlanır. Ahlak, insanın nefsinde yerleşen öyle bir özelliktir ki, fiiller hiçbir fikri zorlama olmaksızın, yani düşünüp taşınmadan bu yetenek sayesinde kolaylıkla, rahatlıkla ortaya çıkar. Dolayısıyla ahlak, davranışların kaynağı olan manevi kabiliyetler anlamına esas olarak gelir. Çünkü amellerin niyete göre olduğunu biliyoruz. Yine ahlak sadece iyi huylar ve kabiliyetler anlamına gelmez. Aynı zamanda iyi ve kötü huyların hepsine birden ahlak denir. Dolayısıyla ahlaksız tabiri aslında kötü ahlaklı demektir. Ahlak yine insanda gelip geçici bir hal değil, onun manevi yapısında yerleşen bir yetenek, bir kabiliyettir. İşte amellerin en hayırlısı, az da olsa devamlı olanıdır buyuruyordu Peygamberimiz Buhari hadisinde. Onun için böyle bir anlık düşünerek, kar zarar hesapları yapılarak arada bir yaptığımız iyiliklere ahlak denmez. Esas ahlak kişinin o güzel ahlakı yapacağı dayanak olan, mesnet olan inanç ve benzeri niyetidir. Yine ahlak insanı düşünüp taşınmaya, herhangi bir baskı ve zorlamaya gerek kalmaksızın hemen görevlerini rahatlıkla, memnuniyetle yapmaya sevk eden bir özelliktir. Yine güzel ahlaklı olabilmek için görevleri severek, memnuniyetle yerine getirme alışkanlığı önemli bir yer arz eder. İşte böyle bir alışkanlık insanın eğitimiyle, inancıyla ancak kazanılabilecek bir durumdur. İnsanın nefsini ıslah etmesi, İslam'a inanıyorsa elbette biz İslam ahlakından bahsediyorsak o imanı kalbinde kökleştirip organlarında amel edecek bir salih amel işleyecek kamil iman sahibi olmasına gerek vardır. Çünkü sevgili dinleyiciler, ahlakla iman arasında kopmaz bir bağ vardır. Biz İslam ahlakından bahsediyoruz elbette. Dolayısıyla bu güzel ahlak dediğimiz, ahlaklı olmak dediğimiz özellik İmanla iç içe olan bir durumdur. Aslında dinin tanımı içerisinde ahlaka öyle büyük bir önem verilir ki, üç özelliğin bir tanesi ahlaktır. Din üç şeyden ibarettir. Cebrail hadisi diye de, Cibril hadisi diye de geçen Ömer bin Hattab'ın rivayet ettiği, Peygamberimize sorular sorup cevabını alıp tasdik ettiği bir durumda Cebrail'in sorduğu üç soru vardı. Din nedir? İman nedir? Pardon, dini tanımlamak için. İslam nedir? iman nedir ve ihsan nedir diye soruyordu. Dördüncü de kıyametin ne zaman kopacağı ile alakalı bir soru sormuştu. Dolayısıyla bu sorulardan dinin iman, İslam ve ihsandan ibaret olduğunu anlamış oluyoruz. İmanın şartları, ilkeleri, İslam'ın şartları, ilkeleri gündeme gelir ve bu ısrarla çocuklara ve büyüklere öğretilmeye gayret edilirken ihsan sanki yokmuşçasına değerlendirilir. Bu aslında yanlış bir yaklaşımdır. İhsan olmadan iman ve İslam'ın şekilsel ibaret özelliklerden yer yer yozlaşmaya müsait durumdan kurtulamayacağını düşünebiliriz. İhsan nedir? İhsan kelime anlamı olarak güzellik sergilemektir. Yaptığımız ne ise, ister niyet, ister davranış, ister inanç, ister eylem olsun, onu güzel bir şekilde, en güzel biçimde yapmaya ihsan denir. İhsanın tanımını da Peygamberimiz işte Cibril hadisinde en geniş kapsamlı olarak şöyle tanımlıyordu. Allah'ı görür gibi ibadet etmek. Sen Allah'ı görmüyorsan da o mutlaka seni görüyor. Bilincine sahip olmak. Yani güzellik sergilemek, iyilik, yardım etmek, yaptığımız ne ise onu en güzel şekilde yerine getirmek. Yani güzel ahlaklı olmak demektir ihsan. Aslında yeryüzüne biz böyle bir güzel ahlakı sergilemek açısından hem de birbirimizle güzel ahlak konusunda yarışma yapma niyetiyle geldik. Mülk suresinin 2. ayetinde ölümün ve hayatın yaratılmasındaki sebebin hanginizin daha güzel amel işleyeceği ortaya çıksın diye olduğu Kur'an tarafından ifade edilir. Dolayısıyla bir güzellik yarışması, bir güzel ahlak sergilemede birbirimizle yarış için hayatın ve ölümün yaratıldığını Kur'an ifade ediyor. Hangi yaşta, hangi kültürde, hangi cinsiyette, hangi özelliklerle yaratılmış olursak olalım, kabiliyetlerimiz, yeteneklerimiz, tahsilimiz ne olursa olsun hepimiz bu yarışta ön saflarda yer alabilecek durumdayız. Allah'ın verdiği imkanları Allah için en güzel şekilde ortaya koyabildiğimiz zaman, güzel ahlakı sergileyebildiğimiz zaman, işte Kur'an'ın hanginizin en güzel davranışta bulunacağını görelim diye yarattık diye imtihan için gönderildiğimizi anlattığı bir güzellik yarışmasına katılmış oluruz. Güzellik yarışması deyince kimilerin sadece et ve derilerin güzelliğini anlıyorlar. Halbuki güzellik esas ruhun güzelliğinin dışa yansıması, ruhtaki imanın, Allah korkusu, takva bilincinin, ihsan bilincinin davranışlar olarak ortaya çıkması demektir. Dolayısıyla biz böyle bir güzel insan olmak, güzellik konusunda birbirimizle yarışmak durumundayız. İşte sınavımız bu. Dünyaya sırf bu güzelliği sergilemek için gönderildik. İşte bu güzelliğin, güzel ahlakın özelliklerini biz imandan yola çıkarak Kur'an'ın ve sünnetin tanımladığıyla değerlendirebiliriz. Kur'an takva sahiplerine ancak yol göstereceğini, ancak müttakilerin Kur'an'dan hidayet alacağını ifade eder. İbadetlerin hemen hepsinin gayesi de işte bu takva bilincini yerleştirmektir. Mesela oruç takva için yapılır. Kur'an لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ der orucun emredilmesinin hikmeti olarak. Ümit edilir ki oruç sayesinde takvaya ulaşırsınız. Evet, bütün peygamberler mesajlarını sunarlarken فَتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيعُونَ Allah'a ittika edin, Allah'tan sakının, onun haramlarından kaçının derken takvayı işaret etmişler. Takva sahibi olun diye insanlara temel mesajlarını sunmuşlardır. Takva ibadetlerdeki ihsan bilincidir. Güzelliğin sergilenmesidir. İbadetlere Allah'ın elbette ihtiyacı yok. Allah niye emretmiş ibadetleri ve bizi niye ibadet için yaratmış? Bizim ihtiyacımız var da onun için. Günde birkaç öğün yemek yemeye nasıl bedenimizin, fiziksel yapımızın ihtiyacı varsa, insanoğlu sadece bedenden ibaret değil elbette. Onun esas insan olma özelliği ruhi yetenekleriyle, manevi özellikleriyle olur. Onun için manevi durumumuzun, ruhi özelliklerimizin gıdası da işte takva ve ihsan bilincidir. Ona ihtiyacımız var. Onun için Allah zikretmeyi, Kur'an okumayı, Kur'an'ın ilkelerine uymayı, dolayısıyla Allah'tan hakkıyla sakınıp korkmayı, Allah'ı sevmeyi, sorumluluk bilinci diyebileceğimiz takvayı kuşanmayı emreder. İşte ibadetlerde esas bu takvaya insanı yöneltmesi birinci derecede hikmetler arasındadır. Mesela bir büyüğümüz bir su istiyor. Hizmetçi veya onun evladı durumundaki yardım eden veya eşi sanki suratına çarpar gibi suyu getiriyor. Yükten kurtulur gibi efendim ama yaptığını memnun olmadan yaptığını gösterecek şekilde yerine getiriyor. Bu ne demekse takvadan soyutlanmış bir ibadet, bir namaz, bir oruç da odur. Yani bir zahmetten, sıkıntıdan kurtulur gibi namaz kılan insanın namazdan kurtulmak için bir an evvel kılıp geçivermek, yuvarlayıvermek haşa, işte ihsansız, takvasız ibadetin durumu budur. İnsanın öyle orucu vardır ki insana getirdiği fayda sadece onun açlık ve susuzluk çekmesidir. Nice namaz kılanların namazı vardır ki Allah muhafaza yarın ahirette suratlarına bir paçavra gibi çarpılacaktır. Bu işte şuursuz, bilinçsiz ve takvasız, ihsan bilinci olmadan namazı bir zahmet, bir yükmüş gibi değerlendirerek pis bir garsonun çirkin tavırlarla güzel olan yemeği sunarken insanın iştahını kaçırtacak her türlü olumsuz tavırları sergilemesi gibi böyle bir istenmeden yapılan bir ibadetin ihlası, takvayı, ihsanı içermediğinden dolayı kişiye dünyada ve ahirette esas isteneni getirmeyeceğini rahatlıkla ifade edebiliriz. İşte namaz kılan bazı insanlar ya da başörtüsü takan bazı hanımlar toplumda böyle Müslüman olarak bilindiği, tanındığı halde işlerinde, randevularında, ticaretlerinde, söz vermelerinde, borçlarına riayette güzel ahlaklı davranmayınca, Kur'an'ın ve sünnetin ilkelerine ters bir tavırlar takınıp yanlışlıklar yapınca sadece kendileri kaybetmiş olmuyorlar. Davalarına da zarar vermiş oluyorlar. Bir insan kalkıyor işte başörtülüler şöyle yapıyor, çarşaflılar bile böyle yapıyor, sakallı nice adam var ki ticaretinde şu hileleri yapıyor deyince sanki İslam dininin bu kötülükleri teşvik eden, tavsiye eden Müslümanların mecburen bir kötü portre çiziliyor görüntüsü vermenin dine karşı da işlenmiş çok büyük bir iftira, bir vebal olarak değerleneceğini hesaba katmak lazım. Demek ki güzel ahlaklı olmayan bir Müslümanın sadece kendine, sadece birey olarak günaha girme yönüyle bir zararı yoktur. Aynı zamanda davasına ve dinine, diğer Müslümanlara da kötü örnek olması yönüyle kötülüğü odaklandırıp genelleştirilmesine sebep olması yönüyle büyük bir vebali vardır. Onun için bizim bireysel olarak yaptığımız davranışlar bizi güzel ahlaka götürmediği müddetçe, dünyada söz gelimi kıldığımız namazın bizi günahtan, fahşadan, her türlü kötülükten alıkoymadığı müddetçe, Allah'ın rızasına da ulaştırması, sorumluluktan bizi kurtarması beklenemez. Demek ki bütün ibadetler takvayı, ihsanı, güzel ahlakı insana tümüyle yerleştirme özelliği verir. Bu özelliği verdiği müddetçe o ibadetler gerçek anlamda ibadet olur. Ahlakı imandan ayırmak mümkün değildir. La ilahe illallah'ın bir gereği olan güzel ahlak vardır. La ilahe illallah sadece siyasi, sadece sosyal, sadece itikadi bir çıkarımları olan bir kavram değildir. Aynı zamanda ahlak ilkeleri konusunda da Allah'tan başka ne kendi nefsimizi ne başka ahlak prensiplerini ya da ahlaksızlık özelliklerini ölçü olarak kabul etme değil, sadece ve sadece ahlakın ilkelerini de Allah'ın koyduğu, Allah'tan başka gerçek anlamda ahlaki ilkeleri koyan bir ilahın olmayacağı yaklaşımını da sergiler. Onun için la ilahe illallah ahlakı diyebileceğimiz bir ahlak vardır. Ahlak aynı zamanda tevhidle bağlantılıdır. Tevhid aynı zamanda güzel ahlakı mecburen içerir ve gerektirir. Yani ahlakı bazı Müslümanlar hafif, önemsiz, basit bir şey sayıyor. Dolayısıyla öncelikli konulardan biri olarak değerlendirmiyor. Öncelikle tevhid veya inanç esaslarıdır diyor. Elbette tevhid ve inanç esasları birinci sıradadır ama tevhid ve inanç esaslarının la ilahe illallah'ın içinde güzel ahlak da kesinlikle vardır. Güzel ahlakı çıkarttığınız zaman tevhid kuru bir söylemden, kuru bir iddiadan ibaret kalır. Hayata yansımamış sloganik özelliklerden ibaret kalır ki bu tevhidi önce yaralamaktır. Tevhid kavramına evvela zıt olan birliği, uyumu ve bütünlüğü ondan alıp parçalamaya kalkmak demektir. Sevgili dinleyiciler, Mekke'de malum Kur'an-ı Kerim iman esaslarını indirmeye başladı. Ama imanla birlikte at başı giden ikinci bir görev daha yükleniyordu peygambere ve peygambere iman eden müminlere. O da ibadetler değildi, diğer haramlar, ahkamla alakalı hususlar değildi, ahlaki hususlardı. İmanla beraber Mekke'de ahlaki emirler önceliklendi. Evet, oruç, hac, başörtüsü, emri, içki yasağı yokken bunlar çok sonra Medine'de farz veya haram kılınan hususlardı. Bunlar yokken doğruluk, yardımlaşma, infak, güzel huylarla alakalı nice ilkeler Mekke'de tevhidi esaslarla beraber onun bir yansıması olarak emrediliyordu. İlk emirlerdendi bunlar. Peygamberimiz daha peygamber olmadan önce el-emin vasfına sahip güvenilir bir insandı. Zaten mümin veya Müslüman tanımının anlamı da odur. Mümin Allah'a güvenen ve kendisine güvenilen bir insan demektir. Peygamberimizin Müslim'in rivayet ettiği bir hadisinde el-müslimu men eminel müminune min lisanihi ve yedihi buyrulur. Müslüman o kimsedir ki diğer müminler onun elinden ve dilinden emin olur, güvenir. Mümin başkalarının kendi elinden ve dilinden emin olduğu, güvendiği kimsedir der. Dolayısıyla bize gerçekten ne kadar güveniyorlar? Paralarını, işlerini, ticarethanelerini, namuslarını, evlerini, her şeylerini rahatlıkla güvenebilecekleri bir özellik, bir karakter sergileyebildik mi? Böyle bir ahlakı vurgulayabildik mi? Eğer vurgulayabildiysek gerçekten peygamberin izindeyiz ve el-emin vasfına biz de sahibiz. Ama komşularımız, çevremiz, diğer insanlar, akrabalarımız, bizi azıcık da olsa tanıyan insanlar her konuda gerçekten bu kimse güvenilir, hiçbir yalanı yoktur, hiçbir ihanet etmez, randevularına sadıktır, verdiği sözü ne pahasına olursa olsun yerine getirir, hiçbir zarar gelmez hiçbir yönüyle diye garanti edemiyorlarsa bizim güzel ahlaklı olmadığımız bazı ahlaki problemlerimiz değerlendiriliyorsa bilelim ki biz iman konusunda çok zafiyet içerisindeyiz ve peygamberi bir yol üzerinde tam manasıyla değiliz ve gerçek anlamda mümin veya Müslüman tanımına sığmıyoruz. Çünkü elimizden ve dilimizden bütün insanların güvendiği bir özelliğe, şahsiyete ancak mümin veya Müslüman deniliyor hadiste. Onun için gerçek anlamda mümin, gerçek anlamda Müslüman olmak için gerçek anlamda çok güzel ahlak sahibi olmak mecburiyetimiz var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Buhari'de rivayet edilen hadiste müminlerin iman açısından en mükemmeli ahlakı en iyi olanıdır diyor. Ahlakı en iyi olan bir kimsenin imanının mükemmel olduğu değerlendirilebilir. O yüzden ahlakı az da olsa problemli olan, bazı konularda da olsa ahlaki yanlışları olan bir kimsenin iman yönüyle kamil bir imana sahip olması, takva sahibi olması, mükemmel bir imana sahip olması mümkün değildir. Hadis-i şeriflerde ahlaki davranışlar imanla bağlantılı olarak vurgulanır. Ahlaki problemleri olanların mümin olmadığı gibi, biz bunu parantez açarak gerçek imana sahip olmadığı gibi ifadeler ortaya konulur. Yani ahlakı biz olmasa da olabilecek sadece artı değerleri olan üçüncü, beşinci sıralarda yer alan bir husus olarak görürsek çok yanlış bir din anlayışına sahip olmuş oluruz. Ahlak eşittir iman, iman eşittir güzel ahlak gibi ifade edilir nice hadis-i şeriflerde. Mesela hepiniz Buhari ve Müslim'in rivayet ettiği müttefekun aleyh hadisin mealini bilirsiniz. Sizden hiçbiri kendisi için istediğini bir kardeşi için de istemedikçe o iman etmiş olmaz, mümin olmaz. Tabii bunu parantez açarak gerçek anlamda kamil gibi kelimeler koyarak olgun bir imana sahip değildir, mükemmel bir mümin değildir gibi ifade ediyoruz. Ama hadis-i şerifte kendisi için istediğini bir başka kardeşi için de istemediği müddetçe la yu'minu ahadüküm diye ifade edilir. İman etmiş olmaz. Dolayısıyla iman etmiş olmak demek ki ahlaki erdemlerde bir başka kardeşini kendisine tercih edebilecek veya kendisi için istediğini bir başka mümin için de isteyebilecek ve bu noktada her türlü infakı, fedakarlığı, yardımlaşmayı, diğergamlığı rahatlıkla yerine getirebilecek bir insana mümin deniliyor. Kamil anlamda olgun bir mümin denilebiliyor. Onun ahlakı Kur'an'dı diye ifade edildiğini düşünelim Peygamberimizin. Müslim'in rivayet ettiği hadiste. Dolayısıyla Hazreti Aişe'ye sorulduğunda Peygamberin ahlakı nasıldı? Siz hiç Kur'an okumuyor musunuz? İşte Kur'an'daki ilkeleri aynen yerine getiren canlı bir Kur'an, ayaklı bir Kur'an idi o. Onun ahlakı Kur'an'dı deniliyor Peygamberimiz için. Dolayısıyla Peygamberimize ne kadar benziyoruz, Kur'an ahlakını hayatımıza ne kadar yansıtıyorsak o kadar benziyoruz denilir. Ve o kadar da gerçek anlamda müminiz denilebilir. Mizana konacak şeyler içinde güzel ahlaktan daha ağır gelecek bir şey yoktur buyurulur. İnsan güzel ahlak sayesinde devamlı oruç tutup namaz kılan kimseler derecesine yükselir buyurur Peygamberimiz Tirmizi'nin rivayet ettiği bir hadiste. Onun için sevgili dinleyiciler, devamlı namaz kılan, devamlı oruç tutan, nafile olarak ibadet yapan bir kimsenin sevabına, ecrine, güzelliğine ulaşmak isteyen bir kimse güzel ahlaklı olacak. Bütün davranışlarında, yaşayışlarında ahlaki norm olarak Kur'an ve sünnetin prensiplerine uyacak ki o ne olsun? Devamlı ibadet eden bir abid sevabına girmiş olsun. İslam ahlakında ölçü kitap ve sünnettir. Maalesef günümüzde çevre, ele güne karşı örf, adet, ayıp veya kanuni yasaklar insanları Kur'an ve sünnetin prensiplerinden daha önemli etkiliyor. İnsanlar bir davranış yaparken veya yapmaz iken, terk ederken ayıp diye yapmıyorlar veya yapıyorlar. İşte mecburiyet diye, örf adet diye, millet ne der kınar diye veya işte kanun emrediyor, devlet mecbur ediyor diye yapıyorlar ise ölçü Kur'an ve sünnetin dışında başka ölçüler olduğu için bunların temel itikadi problemleri vardır ve bu insanların güzel ahlaklı olması İslam açısından mümkün değildir. Çünkü Müslüman ölçü olarak Kur'an'a ve sünnete tümüyle riayet eden, onları temel ilke kabul eden, bir davranışı yapıyor veya yapmıyorsa, Kur'an emrettiği için, Peygamberimizin sünnetine uyduğu için o şeyi yapıyor veya terk ediyordur. Bunun dışında başka bir ölçüden dolayı bir davranış sergileyen insanın ne sevaba girmesi ne de İslami anlamda güzel ahlaklı olması söz konusudur. Zaten insanları memnun etmenin, örf adetlerin tümünü yerine getirmenin, insanların kınamayacağı her türlü insanın aferinini, beğenisini almanın mümkün olmadığını da belirtmek gerekiyor. Bazılarını memnun ederken bazıları rahatsız olacaktır. Kaldı ki o insanların ne cenneti vardır, ne bizi atacakları cehennemi vardır. Esas önemli olan Allah'ın kınamasından uzaklaşmak. Onun sevgisi ve korkusu içerisinde onun getirdiği ilkeleri ortaya koymaktır. İnsanların yine hevası, nefsinin kötü istekleri, özgürlük, demokrasi veya kendi keyfinin tanrılaşan arzusunun ölçü olması kesinlikle İslam açısından güzel ahlaka insanı götürmez. Bu özelliklerden dolayı doğru bir davranış insanı sevaba götürmez. Ahzab suresi 36. ayetin mealini çoğunuz bilirsiniz. Bir mümin erkek ve mümin hanıma Allah'ın ve Resulünün koyduğu bir hüküm konusunda farklı bir seçenek, farklı bir alternatif yoktur. Başka bir tercihte bulunamaz mümin erkek ve hanımlar der. Ahzab suresi 36. ayette mealen Cenab-ı Hak. Dolayısıyla mümin erkek ve hanımlar Allah'ın koyduğu, peygamberin koyduğu hükümlerde farz veya tavsiye mahiyetinde olsun, Kur'an ve sünnet ilkelerinde farklı bir seçeneği, farklı bir tercihi ortaya koyamaz. Gerçek anlamda müminler Allah'a ve Resulüne teslim olurlar, ona itaat ederler o iki kaynağa. Onun için iman etmiş selim aklın mecburi olarak götüreceği yol odur ki biz duyularımızı aklımızın ama mümin olan aklımızın kontrolü altında tutalım. Yani insanda imtihan için duyular vardır. Kendimizi beğenmekten tutun da karşı cinse meyletmeye kadar, zenginlikten dünyaya hırs ve tamah duymadan zevk almaya kadar, gurur ve kibire meyledebileceğimiz durumlara kadar bizim içimizde kötülüğe meyledecek duyular da vardır. Ama bunları aklımızın kontrolüne, tabii aklımızı da imanımızın, dinimizin kontrolüne verdiğimiz müddetçe, işte o zaman irade eğitimi dediğimiz bir durum ortaya çıkar ki, bu da terbiyeyle, eğitimle ortaya çıkan güzel ahlaktır. Fıtratımızda da olan takvaya meyil özelliklerinin hayata yansıması ve kötü davranışlarımızın da kontrol altında tutulup terbiye edilmesi işte güzel ahlakı oluşturacaktır. Yani insan nefsi bir taraftan kendisine takva, bir taraftan da kendisine günah, fısk ve fücur ilham edildiğinden dolayı her ikisini yapmaya da meyillidir. İşte biz fıtratımızı imana uygun şekilde yaratılan fıtratımızı nefsimizin kötülükten zevk alacak meyillerini terbiye ederek, aklımızın ve imanımızın kontrolü altına koyarak tümüyle güzelleştirebiliriz. Fıtratımızın hayata yansımasını, olgunluğu, güzel ahlakı, güzel imanın salih amel biçiminde hayata yansımasını ortaya atabiliriz. Bütün bunların gerçekten imanla Kur'an ve sünnet ilkelerine sahip çıkmak, tabii ki onun içinde Kur'an'ı ve sünneti çok iyi bilerek uygulama ile çok yakından irtibatı vardır. Sevgili dinleyiciler, duyular, arzular iki şartla ibadete dönüşür. Yani Allah hiçbirimize bu duyuları, karşı cinse meyilden tutun da işte zengin olmaya meyletme, dünyaya bağlanma, kendimizi öne çıkartma gibi nice duyularımızı bize zulüm olsun diye haşa vermemiştir. Güzelliğe yol açabilsin diye vermiştir. Bütün bu duyularımız iki şartla ibadete dönüşür. Bizi olgunluğa götürür. Güzel ahlaka numune olur. Bir, o duyularımızın içimizdeki dürtülerimizin, arzularımızın, isteklerimizin hedefi, istikameti doğru şekilde olmalı. Helal ve meşru alanlara yönelmeli. Kur'an'ın ve sünnetin uygun gördüğü, doğru kabul ettiği istikametler onlara hedef olarak tayin edilmeli. Söz gelimi kendimizi mi beğeniyoruz? Kendimizin daha çok sevaba girmesi, cennette daha büyük yerler edinmesi, Allah'ın rızasına uyması yönüyle bunu güzel bir hedefe yönlendirmeliyiz. Söz gelimi cinsi isteklerimiz mi var? Bunu Allah'ın ve Resulü'nün gösterdiği helal yoldan nikah ve aile sevgisi, eş sevgisine yönlendirmeliyiz. Erken yaşlarda evlenmeli ve eş olarak birbirimize bağlılığımızı göstermeliyiz. Birinci durumda demek ki hedeflerin, istikametin doğru bir şekilde Kur'an ve sünnet doğrultusunda tayin edilmesi bizi arzularımızı ibadete götürecek bir çizgiye ulaştıracaktır. İkincisi, sınırları ölçüsü belirlenecek. Güzel hedef için de olsa ölçüsüz, taşkın, sınırı aşkın bir durumda olan arzuların sevaba götürmeyeceği, güzel ahlak ölçülerinde bulunmayacağı unutulmamalıdır. Yani devamlı namaz kılmak isteyen, devamlı oruç tutmak isteyen, kendisini dünyevi şeylerden tümüyle arındırmak isteyen, evlenmek istemeyen kimselere Peygamberimiz nasıl müsaade etmemiştir? Her şeyin bir ölçüsü vardır. Nefsimizin de hakkını helal ve meşru ölçüler içerisinde vermemiz dinimizin tavsiyeleri içindedir. O yüzden de helal da olsa, istikameti doğru da olsa arzularımıza bir sınır, bir ölçü konulmasıdır. Böyle olmazsa arzularımız bizi dünyada da rezil edecek, ahirette de suçlu mevkiine götürecektir. İnsan kendi istediğini hemen her şeyiyle uygulamaya kalkarsa insanlıktan çıkar, başkalarına bir bela ve musibet olur. Eşek özgürlüğü dediğimiz, istediği yere pisleyen, istediği yerde istediği gibi sesini çıkartan bir hayvani bir özgürlüktür. Her istediğini yerine getirmek, her istediğini yerine getirmeye kalkmak istemedikleriyle karşı karşıya kalmayı dünyada da ahirette de getirecektir. İşte nefse güzel manada sınır konulmazsa, hevalar, keyifler istediği gibi her dilediğini yerine getirecek azgınlıkta olursa, o zaman vahşet olur, barbarlık olur, fesat olur, zulüm olur, sömürü olur, hayvanca bir özgürlük olur. Hayvanlar bilirsiniz arzularını zapt etmeye kendi başına muktedir değillerdir. Ancak dıştan bir müdahale onun arzularını durdurabilir. Ama Allah onlara böyle insanları ezecek, zulmedecek şekilde arzular vermediği için yeryüzünde fesat yoktur. Ama insanda gerçekten Allah korkusu olmazsa, güzel ahlak bilinci olmazsa ne kadar canavarlaşacağını, bebeklere bile tecavüz eden, 70'lik ihtiyar ninelere bile tecavüz eden ya da kolundaki bir bilezik veya çantasındaki 3 kuruş para için bir insanın hayatına kıyabilecek şekilde kapkaç yoluyla cinayetler işleyebilen, akrabalarını bile vahşi hayvanların yapmayacağı çirkinlikte doğrayabilen insanların, kişilerin durumundan yola çıkarak değerlendirebilirsiniz. Allah korkusu olmadığı müddetçe güzel ahlakı hiçbir şekilde uygulamak mümkün değildir. Daha yarın nelerden şikayet edecek durumda olacağız. Bu gidiş herhalde hayra gidiş değildir. Biz gerçekten İslam'a sahip çıkmadığımız, onun inanç esaslarını benimsemediğimiz, Kur'an ve sünnet ilkeleri doğrultusunda bir ahlaki özelliğe çocuklarımızı mecbur etmediğimiz müddetçe daha nelerden şikayet edeceğiz? Okullarda güzel ahlakla alakalı neler verilir? Allah'ı tanıtmayan, İslam'ı öğretmeyen, tevhid ilkelerinden bahsetmeyen, Kur'an ve sünnet kelimelerini bile kullanmayan bir eğitimin insanları dünyada da ahirette de güzelliklere ulaştırmasını beklemek, cehennemden yeşillik beklemek gibi, güzellik beklemek gibi bir yanlışlık olacaktır. Onun için düzenin problemlerini evlerimizde özel hocalar tutarak veya anne babanın kendi kendini yetiştirip evladına en güzel terbiyeyi vermek için bütün imkanlarını seferber etmesi, çevreden, eğitim kurumlarından, televizyondan aldığı şirk mikroplarını, çirkin ahlakla alakalı virüsleri nötralize edebilecek aşılar ile onları takviye edip, onları evlerinde karantinaya alıp güzel ahlak ve güzel Müslüman olacak şekilde eğitmedikleri, yetiştirmedikleri müddetçe annelerin, babaların sorumluluğu diğer sorumlulardan çok daha hafif olmayacaktır. Onun için sevgili dinleyiciler, öncelikle dinimizi çok iyi bilmek, Kur'an ve sünnet insanı olmak, Kur'an'ı mealiyle, tefsiriyle okumaya çalışmak, Peygamberimizin sünnetlerini, siretini çok iyi tanımak, onun izinden gitmesi için Kur'an'ın ilkelerini ve Peygamber'in hayatını çocuklarımıza, kendimize, çevremize çok iyi öğretip örnek bir şekilde yaşamak mecburiyetimiz var. Evet, yoksa insanın arzuları sınırlandırılmadığı müddetçe insan vahşi canavarlardan çok daha vahşi olacak, çok daha zalim olacak, çok daha çevreyi berbat edecek, zulüm ve fesatla yeryüzünü dolduracaktır. Allah'ın güzel ahlak ilkeleriyle donanmayan bir insanı frenleyebilecek herhangi bir şey yoktur. Evet, insan işte İslami bir eğitim alarak, Kur'an ve sünnet ölçülerine uyarak kendisine verilen iradeyi güzel yola yönlendirebilir, kendisini zapt edebilir. Hani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, pehlivan güreşte rakiplerini yenen değil, kendini yenen insandır diyordu ya, işte biz esas olarak kendimizi kötü düşünceler konusunda yenebilip, hırsımıza, hevamıza, öfkemize, yanlışlığa meyleden nefsimize dur diyebilmeliyiz. İşte asr-ı saadet, mutluluk çağı insanları Kur'an'ın ve sünnetin ilkelerini en güzel şekilde, güzel ahlak numunesinde birbirleriyle hep yarışarak oluşturmuşlardı. Cahiliye çağıysa temel ilkeleri bilmeyen, bildiği ilkelere uymayan, kendi nefsi çıkarlarını öne çıkartan bir yaklaşımı vurguluyordu. Peygamberimiz önceki cahiliyede ne varsa maalesef günümüzde, hele Müslümanım diyen insanların bulunduğu ülkelerde, yaşadığımız ülkede aynısının belki daha çirkiniyle ortaya konduğunu görmek zorundayız. Bugün saadet asrını yaşamıyoruz. Peygamberi ilkeler siyasal hayata, sosyal hayata yön vermiyor. Eğitim kurumlarımıza bunlar yön vermiyor. Bireysel hayatımıza da maalesef çok az yön veriyor. Dolayısıyla hem düzen itibarıyla hem sosyal yapı itibarıyla cahiliye hayatı modern şekilde daha çirkin bir vaziyette hepimizi kuşatmış durumda. Bir taraftan cahiliye ile savaş yapar ve yerine İslami değişim ve dönüşümü oluşturmak için gayret ederken, bir taraftan bu cahiliyenin çirkinliklerinden kendimizi, efradımızı, çoluk çocuğumuzu korumak ve kurtarmak için olanca gayretimizi sarf etmek zorundayız. Sevgili dinleyiciler, ben bugün giriş olarak işlediğim bu ahlakla alakalı konuda önce Kur'an-ı Kerim'in ahlaki ilkelerinden bazı özellikleri vurgulayayım ve ahlakla ilgili birkaç ayet mealini ifade etmeye çalışayım. Görünür alemin yegane mükellef ve sorumlu varlığı olarak Kur'an insanı tanıtır. Bu sebeple onun ahlaki mahiyeti konusuna Kur'an çok önemli bir özel bir yer verir. Buna göre Allah insanı en güzel bir tabiatta yaratmıştır. Ona kendi ruhundan üflemiştir. Bu sebeple insanlığın atası olan ve bütün insanlığı temsil eden Hazreti Adem karşısında Allah'ın emri gereğince melekler saygı duruşuna, onun emrine itaat etme anlayışını secde tırnak içinde ile sembolize edilen bir davranışla göstermişlerdir. Ancak insanın bu üstün ruhi cephesi yanında bir de topraktan yaratılan beşeri bir cephesi vardır. İşte insandaki bu iki özellik, bir taraftan ademiyet, kendisine ilim ve hikmet verilmesi, Allah'ın ruhundan üflenmesi, bir taraftan da toprakla, çamurla alakalı beşeri özelliği, insanoğlunu çift kutuplu bir varlık olmasını neticelendirir. Allah insan nefsine fücurunu da takvasını da ilham etmiştir diye Şems suresinin 8. ayetinde Cenab-ı Hak bu özellikleri vurgulamıştır. Yani ona bir taraftan iyilik, bir taraftan da kötülüğün kaynakları olan kabiliyetleri birlikte verilmiştir. İnsanın ruhunda her iki özellik de potansiyel olarak mevcuttur. İnsanoğlu iyi de olabilir, kötüye doğru da gidebilir. Mümin, muvahhid olarak Allah'ı ve Resulünü ölçü kabul edebileceği gibi hayvanlardan daha aşağı olabilecek şekilde insan kötülüğü de tercih edebilir. Dolayısıyla nefsini temiz tutan kurtuluşa ermiş, onu kirletense hüsrana uğramıştır. Şems suresinin 9 ve 10. ayetinde belirtildiği gibi. Kur'an-ı Kerim'in insanın ahlaki mahiyeti hakkında bu dengeli yaklaşımı, onun ahlaki hüküm ve tercihlerini de aynı şekilde değerlendirmesine yol açar. İşte Kur'an'ın insan hakkındaki bu iki yönlü olması, ihtiyatlı bir iyimserliği, İslam ahlakının temelde dini kaynaklı olmasını sonuçlandırır. Kur'an ve sünnete göre hakkında nas bulunan konularda yükümlülüğün kaynağı dindir. Allah ve Resulü bir şeye hükmedince artık mümin erkek ve kadınlara işlerinde bir seçme hakkı kalmaz. Kim Allah ve Resulüne isyan ederse apaçık sapıklığa, dalalete düşmüş olur, buyrulur Ahzab 36'da. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ahlaki hükümlerin de dahil olduğu helalleri haram, haramları da helal saymaya yönelik bir anlaşmanın geçersiz olduğunu açıklamış ve bunun malum Tevbe suresi 31. ayette böyle kabul edenleri putlaştırma olarak değerlendirilmiştir. Bununla birlikte Allah'ın hükümlerine aykırı olmamak şartıyla ana, baba, İslami devlet gibi başka otoriteler de kişiye vazife koyabilirler. Bunlara itaat, meşru bir şekilde itaat gerekliliği vardır. Buhari'de ve Müslim'de bu konular ifade edilir. Kur'an ve sünnette ahlak ile ilgili genel hükümler yanında birçok ahlaki davranışlar için özel hükümler de yer almıştır. Yani güzel ahlakın içeriğini kendi kendimize doldurmayı değil, Allah güzel ahlak özelliklerini emir ve tavsiyede bulunarak tek tek saymış, yine kötü ahlak ilkelerini, prensiplerini de şeytani bir yol olarak Kur'an yasaklamış ve bunları tek tek saymıştır. Onun için Peygamberimiz helal da haram da bellidir. Bu ikisi arasında şüpheli durumlar vardır. Şüpheli şeylerden sakınan kişi dininin şerefini korumuş olur buyurur. Buhari ve Müslim'in ittifakla rivayet ettiği bu hadiste. Haramlar bellidir, helallar bellidir. Güzel ahlak ilkeleri belli, kötü ahlak hususları da Kur'an ve sünnette tek tek ortaya konulmuştur, bellidir. Bununla birlikte ne aralarında hüküm bulunmayan girift meselelerle toplumun değiştiği, insanların farklı bir yaşama biçimine ulaştıkları zamanlarda böyle farklı ilkelerle karşılaşılabilir. İşte bunların şüpheli şeylerinden sakınmak, bu noktada mümin olan kalbimizin ve vicdanımızın verdiği hükme uymak gerekir. Ne var ki Kur'an ve hadislerde vicdanın hükümleri ihtiyatla karşılanmıştır. Çünkü vicdan direkt olarak bir ölçü değildir. İnsan nefsi kendisine kötülük ve edepsizlikler telkin eden şeytanın baskısı altındadır. Dolayısıyla benim içim temiz, benim kalbimde bir kötülük yok diyerek kendi nefsimizi temize çıkartamayız. Kendi iç dünyamız hakkında çok olumlu değerlendirmelerde bulunmamız doğru olmaz. İslami terminolojide heva adı verilen kötü arzular, eğilimler ve şuursuzca taklit edilen ahlak ve fazilet yolunun engelleri gösterilmiştir. Dolayısıyla hepimizin içinde kötü arzular vardır. Değişik istekler, eğilimler vardır. İçimiz tümüyle tertemiz değildir. Fiziksel olarak içimizde nasıl tuvalete atılacak pislikler taşıyorsak, hepimizin içinde günaha meyletme yönüyle, kötü arzular ve istekler yönüyle de manevi olarak çirkinlikleri, kötülükleri ne yaparız? Taşırız. Çünkü insan nefsi kendisine kötülük ve edepsizlikler telkin eden şeytanın baskısı altındadır. Şeytan bizim en büyük düşmanımızdır ve ona uyabilecek bir nefsi yönümüz de vardır. Onun için ben şeytana uymam, ben kötülükleri düşünmem, benim içim tertemizdir demek doğru da değildir, Kur'an'a uygun da değildir. Ayrıca İslami terminolojide heva adı verilen kötü arzu ve eğilimler ile şuursuz taklit, evet güzel ahlakın engelleri olarak gösterilmiştir. Kur'an-ı Kerim kötü arzuların esiri olan insanı hevasını ilah yani tanrı edinen bir şekilde tanıtmıştır. Furkan suresi 43'te, Câsiye suresi 23'te. Yine bunun yanında yanlış yolda olan atalarını taklitte direnenleri onlar sağırdır, dilsizdir, kördürler, akıllarını kullanmazlar ifadesiyle eleştirir. Bakara 171'de mesela. Bu arada dini hükümlerle selim aklın hükümlerinin birbirini desteklediğine de Kur'an işaret eder. Yani demek istiyorum ki selim akıl Kur'an'la çelişmez ama insanın içinde bazı kötü duygular, arzular, istekler vardır. Bunlardan yola çıkarak insanın içinden geldiğini yerine getirmesi doğru bir husus olmayabilir. Kur'an ve sünnette faziletlerin fert ve toplum hayatına maddi ve manevi faydaları, yine güzel ahlak olmayan çirkin ahlakların yani reziletlerin zararları üzerinde durulmuştur. Diğer yandan kişinin ruhi benliğinde iyiliğin meydana getirdiği sevincin, kötülüğün meydana getirdiği pişmanlık ve elemin Kur'an ve sünnette büyük bir değer taşıdığı görülür. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir insan iyilik yaptığında sevinç, kötülük yaptığında üzüntü duyabiliyorsa artık o gerçekten mümindir buyurur. Hatta iyilik yani bir ve kötülüğü kişinin vicdanında meydana getirdiği etkilenmenin mahiyetine göre tarif etmiştir Peygamberimiz. Ancak sevgili dinleyiciler, vicdan duygusu insanı kötülük yapması halinde kınayan bir güç olabileceği gibi bazen kas katı kesilmiş bir kalp haline de insanı dönüştürür. Yani kötülük karşısında duyarlılığını kaybetmiş, vicdanını tümüyle yok sadedine getirmiş, baskı altında tutmuş bir durum da olabilir. Hırsızda da, arsızda da, vahşi cinayetler yapan seri katillerde de bir kalp var, bir vicdan var. Ama onlar tümüyle bastırılmış ve şeytanın kötü arzuların istikametinde yok sayılmıştır. Bu yüzdendir ki İslam'da bütün ahlaki vazifeler uhrevi bir müeyyideye yani yaptırıma bağlanmıştır. Güzellikler işleyince sevaba gireceğimiz, günahlar işleyince, kötü ahlak sergileyince cehennem azabıyla tehdit edilmemiz söz konusudur. Ancak ahlak kurallarının uygulanmasında, özellikle sosyal düzenin sağlıklı işletilmesinde, genellikle sadece bu sevap ve günah motiflerine dayanan bir ahlak tam olarak saygıya değer sayılmayacağından, Kur'an ve sünnette Allah'ın en yüksek derecede sevmesi, onun rızasına layık olmak, ondan hoşnut olmak temel ahlaki motif olarak gösterilmiştir. Yani yapılan her şeyin Allah'ı sevdiğimiz için, Allah için yerine getirilmesi esası getirilmiştir. Doğru inanç ve temiz yaşayışın en yüksek gayesinin Allah rızası olduğu Tevbe suresi 72'de, Hadid suresi 27. ayetlerde ısrarla vurgulanır. İslam ahlakının işte bu aksiyoner dinamik yapısı onun sadece bir kitle ahlakı veya sadece bir seçkinler ahlakı olmadığı, aksine maddi, zihni ve psikolojik bakımlardan her seviyedeki insanın kaygılarını ve özlemlerini dikkate aldığı, bununla birlikte içinde bulunduğu durumdan daha ideal olana doğru devamlı her insana yükselme imkanı sağlayan uyumlu, kapsamlı bir ahlak olduğunu görmekteyiz. Onun için sevgili dinleyiciler, hayır durağın statik olmadığı gibi gaye de dinamiktir, statik değildir. Bütün insanların yapabilecekleri, dolayısıyla yapmak zorunda oldukları iyilikler, farzlar yanında yapılması kişinin fazilet ve kemal derecesine bağlı hayırlar da vardır. Ahlak, bilgi, fazilet bakımından sürekli insan yenilenmelidir. Devamlı güzel ahlakın, takvanın, manevi olgunluğun zirvelerine, ki manevi özelliklerin zirvesi yoktur. Yükseldikçe insanın daha yükselebileceği yerler vardır. Devamlı yücelmeye çalışmalıdır. Yine insanlar fenalıklardan, isyankarlıktan devamlı nefret etmeli. Kalbini, yani iç dünyasını Allah şuuruyla, Allah'ı devamlı hatırlayıp onu anmakla huzura kavuşturmalıdır. Bu suretle Allah takva bilinci verecektir, ihsan şuuru verecektir. İnsana ahlaki ve manevi hayattan zevk alacak özellik verecektir. Hatalarının farkına varıp onlardan vazgeçme, tevbe edip Allah'tan af dileme fırsatları sağlanacaktır. İşte İslam'ın öngördüğü bu ahlaki yücelmenin ulaşacağı son nokta, insanın gaye bakımından çıkar kaygılarını aşması, hatta cennet ve cehennem korkusunun ötesinde bütün düşünce ve davranışlarını Allah'ın emrine ve rızasına uygun düşüp düşmeyeceği açısından Allah rızasını ön plana hedef olarak almasını sağlayacaktır. İşte bu son noktada İslam ahlakı bütün pragmatik eğilimleri ortadan kaldırır ve ahlakın insan zirvesine doğru tırmanır. Sevgili dinleyiciler, Kur'an'ın ahlakla ilgili çokça ilkeleri vardır. Ben bunların birkaç tanesini hatırlatarak bugünkü dersimi noktalamak istiyorum. İyilik, yüzünüzü doğu ve batıya çevirmeniz değildir. Ancak Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara ve peygamberlere iman eden, çok sevdiği malını akrabalara, yetimlere, miskinlere, yolda kalanlara, ihtiyacı olanlara ve kölelere veren, namazı kılıp zekatı veren, yaptıkları anlaşmalara vefa gösteren, sıkıntı, hastalık ve savaş zamanlarında sabredenlerin yaptığı esas iyiliktir. Sadık, doğru olanlar da, müttaki olanlar da işte bu özelliklere sahip olanlardır, buyuruyor Bakara suresi 177. ayette Cenab-ı Hak. Yine insanlar arası ilişkiyi ve kardeşliği pekiştirmek için selamı ısrarla emreden dinimiz, nasıl selam verileceğini bile güzel ahlak olarak bize öğretiyor. Mesela Nisa suresi 86. ayette meal olarak Cenab-ı Hak, size bir selam verildiği zaman ondan daha iyisiyle veya hiç olmazsa aynısıyla karşılık verin, diyor. Maide suresi 2. ayette iyilik ve takvada, yani Allah'ın yasaklarından sakınma üzerinde yardımlaşın. Günah ve düşmanlık üzerinde ise yardımlaşmayın. Allah'tan korkun, buyuruyor. Maide 2. ayette. Muhakkak ki Allah adaleti, iyiliği ve muhtaç olan akrabaya yardım etmeyi emreder. Haksızlıktan, fenalıktan, zulüm ve azgınlıktan men eder. İyice anlayıp tutasınız diye size böylece öğüt verir, buyuruluyor Nahl suresi 90. ayette. Fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Onları da sizi de biz besliyoruz. Zinaya yaklaşmayın, çünkü o açık bir kötülüktür, kötü bir yoldur. Allah'ın haram kıldığı canı haksız yere öldürmeyin. Kim zulmen birini öldürürse onun velisi olana yetki verilmiştir. Yetimin malına yaklaşmayın. Ancak erginlik çağına erişinceye kadar en güzel tarzda onun malını kullanıp onun için geliştirebilirsiniz. Ahdi de yerine getirin, çünkü insana ahdi sorulacaktır. Ölçtüğünüz zaman ölçüyü tam yapın. Doğru teraziyle tartın. Bu daha iyidir. Sonu da daha güzeldir. Bilmediğin bir şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz ve gönül, bunların hepsi o yaptıklarından sorumludur. Yeryüzünde kabara kabara, böbürlenerek yürüme. Gururlu kibirli çalım satarak yürüme. Çünkü sen yeri yırtamazsın. Boyca da dağlara erişemezsin. Bütün bunlar hepsi kötü olan ve Rabbinin katında hoş görülmeyen şeylerdir buyurulur. İsra suresinin 23 ila 38. ayetlerde ahlaki ilkeler, akrabaya, yolcuya hakkını verme, ibadet edip aile anne babamıza ilişkiler de vurgulanır. Rabbin yalnız kendisine ibadet etmenizi, anneye ve babaya iyilik etmenizi emretti denilir. Yine bu ayetlerin başında. Kullarıma söyle, sözün en güzelini konuşsunlar. Sonra şeytan aralarını bozar. Çünkü şeytan insanın apaçık düşmanıdır buyurulur. İsra 53'te. Müminlerin ancak kardeş olduğu ifade edilen ayette. Müminler ancak kardeştir. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Allah'tan korkun ki merhamet edilesiniz buyurulur. Hucurat 10'da. Kim iyi iş yaparsa faydası kendisinedir. Kim de kötülük yaparsa zararı yine kendisinedir. Sonra ölünce Rabbinize döndürüleceksiniz buyurulur. Câsiye 15'te. Ve sen Resulüm büyük bir ahlak üzerindesin denilir. Kalem suresi 4. ayette bize Resulullah'ın örnekliği vurgulanır. O nefsini günahlardan tertemiz yapan muhakkak kurtulup umduğuna ermiştir. Onu günahlarla örtüp gömen de ziyana uğramıştır buyurulur. Şems suresi 9 ve 10. ayetlerde. İman edip salih amel işleyenler, güzel ahlaklı davranan, iyi işler yapanlar halkın en hayırlısıdır buyurulur. Beyyine suresi 7. ayette. Sevgili dinleyiciler, bugün ahlak konusuna bir giriş yaptım. Ahlakla ilgili bazı ayet meallerini vermeye gayret ettim. İnşallah ahlak kavramını eline boyuna gündeme getirmeye çalışacağım. Hepimizin devamlı her yaptığımızı Allah'ın gördüğü bilinciyle en güzel şekilde yerine getirme ve güzel ahlaklı olma konusunda yarışı ön saflarda tamamlayabilme gücü, imkanı, gayreti vermesi için Cenab-ı Hakk'a niyaz eder. Hepinizi ona havale ve emanet ederim. Hayırla kalın, güzelliklerle kalın sevgili dinleyicilerim.